Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla, Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 28 İsven 1400 Hicri Kameri, 16 Şaban 1443 ve miladi 19 Mart 2022 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Giresun Üniversitesi hocası Sayın Doktor Abbas Karaşı ile Suudi Arabistan'da insan hakları ihlalleri üzerine yapılan röportaj, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri, İran'ın dua harikaları, Hicri Şems'e 1400'de İran'da spor gelişmeleri ve kalıcı eter isimli programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani, arkadaşım Ahmet Eş. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce özetler.
İran Deniz Güçleri yapay zeka kullanıyor. Şerif Teknik Üniversite hocaları Batı'nın çelişkili tutumları Ali Suud rejiminin cinayetlerini daha da acı hale getiriyor dedi. Türkiye'nin Kuzey Suriye saldırıları devam ediyor. Amerikan Savunma Bakanı Rusya'nın bir Ukrayna kentini işgal etme niyetinde olduğunu iddia etti. Eski bir Siyonist subay, Mossad'ın Irak Kürdistan'daki varlığını itiraf etti. Şimdi haberler.
İran Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte koronavirüs salgını yüzünden 72 vatandaş da hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı yaptığı yeni açıklamasında, dünden bugüne dek 1323 kişide daha korona tespit edildi. Böylece ülkede koronaya yakalanan vatandaş sayısı 7.139.217 kişiye yükselmiş oldu. Şimdiye kadar hastanelerden taburcu olan veya iyileşen vatandaş sayısı ise 6.817.172 kişi olurken son 24 saatte 72 vatandaş da hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre şimdiye kadar vatandaşlara toplam uygulanan korona aşısı sayısı 145.935.239 doza yükseldi.
İran'da UNESCO Ulusal Komisyonu Genel Sekreteri Hüccetullah Eyyubi yaptığı açıklamada Nevruz kervanı Nevruz geleneklerin canlandırmasında ve yaşatılmasında ve de yerli ve yabancı turistlerin gelmesinde etkili olabilir dedi. 1401 Dünya Nevruz Töreni UNESCO Milli Komisyonu tarafından 3 dünya kenti olan Hamedan, Kermanşah ve Senendeş'te Nevruz alanında bulunan bazı ülkelerin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Hüccetullah Eyyubi muhabirimizde yaptığı açıklamada 3 dünya kenti Hamedan, Kermanşah ve Senendiç'te UNESCO Milli Komisyonu tarafından 1401 Dünya Nevruz Töreni'nin mükemmel şekilde düzenlenmesine işaretli Nevruz Kervanı'nın Senendiç'te müzisyenlerin toplu performansıyla Tahran'ın farklı bölgelerinde görkemli ve güzel yolculuğuna başladığını belirtti. Eyyub'a ayrıca Nevruz güzellikleri ve İranlıların yeni yıldaki geleneklerinin bugünlerde tüm dünyanın ilgisini çektiğini belirterek bunun İran kültürünü tüm dünya ve hatta İranlılara bile tanıtmak için en iyi fırsat olduğunu söyledi. UNESCO, Senendiç kentini müzikte ve Kermanşah'ı yemekte yaratıcı kentler tanıtarak onların küresel tescil edilmesini sağlamaya çalışırken Hamedan kentinin de bu listeye aday olduğu belirtiliyor.
İran Deniz Kuvvetleri Komutanı donanmanın teçhizatında yapay zeka kullanmak istediklerini vurguladı. Amiral Şehram İran'ı yaptığı açıklamada dünyanın yapay zeka ile donatılmış başvurulardan yararlanma yolunda ilerlediğini ve kendilerinin de günün bilgisini ayak uydurmaya çalıştıklarını belirtti. İran Deniz Kuvvetleri Komutanı ayrıca Deniz Kuvvetleri'nin gelecekteki savaşlara operasyonel ve bilgiye dayalı bir yaklaşıma sahip olduğunu, karşılaşacakları tehditlere uygun olarak kendi karşılaşma kabiliyetlerini oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. İran İslam Cumhuriyeti askeri güçlere daha önce başvurularında yapay zeka kullandığını açıklamıştı. Yapay zeka, uzmanlar ve bilim adamları arasında çeşitli tanımlara sahiptir ve bunların bir kısmı akıllı makinelerin, özellikle akıllı bilgisayar programlarının bilgisi ve mühendisliği olarak biliniyor. Bilgisayarların insanların doğal zekasına benzer yetenek ve zihinsel yeteneğe sahip olmaya çalıştığı alan, ortaya çıkan bilgi teknolojileri ve askeri teçhizatta da kullanılmaktadır. İran İslam Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri ve İran Uzay Araştırma Enstitüsü de yapay zekaya dayalı akıllı haritaların üretimi de dahil olmak üzere çeşitli programları uygulamak için bir mutabaka zaptı imzaladı.
İran Cumhurbaşkanı Kadın ve Aile İşleri Yardımcısı Ensiye Hazali, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu'nun 66. toplantısında Birleşmiş Milletler Kadın Ofisi İcra Direktörü Sima Bahus ile bir araya geldi. Bu görüşmede İran'ın Afgan sığınmacılara ve okulu bırakmış kadınlara yönelik hizmetleri, milli düzeyde ve Hint Okyanusu ülkeleri birliğinde kadınların ekonomik olarak güçlendirmesi programları, ülkenin kırsal kesimdeki kadınların farkındalığını arttırma ve destekleme, doğal afetle mücadele, iş yerinde kadın güvenliğini sağlamaya yönelik çalışma ve 9 aylık doğum izni gibi kolaylıklar konusunda başarıları ele alındı. İran'ın kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi ve kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesine ilişkin konulardaki tutumları masaya yatırıldı. İran Cumhurbaşkanı'nın Kadın ve Aile İşleri Yardımcısı Ensiye Hazali dün ayrıca Sierra Leone Cinsiyet ve Çocuklar Bakanı Manti Teravel ile bir araya geldi. Görüşmede İran temsilcisi ülkede okuryazarlığın kökünü kazındığını, kadınların yaklaşık %60'ının üniversitede eğitim gördüğünü, kadın doğum uzmanlarının %95'inin istihdamı, anne ve bebek ölüm oranlarının azalması, kadınlar arasında yaşam beklentisinin yaklaşık 80 yıla çıkması, eğitim ve öğrenimden geri kalan çocuk sayısının azalması ve ülkenin uluslararası öğrencileri kabul etmeye hazır olduğuna değindi. 14 Mart tarihinde başlayan Birleşmiş Milletler 66. Kadının Statüsü Komisyonu oturumu 25 Mart tarihine kadar devam edecek. New York'ta düzenlenen söz konusu oturuma dünya ülkelerinden birçok üst düzey yetkili katılıyor.
İran İslam Cumhuriyeti Meclis Heyeti 144. Dünya Parlamentolar Arası oturumuna katılmak üzere Endonezya'ya gitti. İran İslam Cumhuriyeti Parlamento Grubu Yürütme Konseyi üyelerinden 5 milletvekili ve 5 üyeden oluşan bir heyet, bugün Endonezya'da gerçekleşilecek olan Dünya Parlamentolar Arası 144. oturumuna katılmak üzere Endonezya'ya gitti. Sağlık protokollerine tam olarak uyularak gerçekleşilecek bu toplantıda 15'ten fazla ülkeden parlamento temsilcileri bir araya gelerek iklim değişikliği, sürdürülebilir dünya barışına yönelik uluslararası yaklaşımların gözden geçirilmesi, özellikle koronavirüs salgını sırasında eğitim alanında bilgi ve iletişim teknolojisinin verimliliği, uluslararası göç sürecinde insan hakları ihlalleri ve insan kaçakçılığı ile mücadele, ayrıca sağlığın geliştirmesinde ve dünyadaki kadınlar arasındaki yoksulluğun ve eşitsizliğin ortadan kaldırılmasında parlamentoların rolü hakkında görüş tahtesinde bulunacaklardır. Endonezya zirvesi, dünyadaki güncel siyasi, ekonomik ve sosyal gelişmelere ilişkin konulara da acil durum başlığı altında ele alacaktır. Dünya parlamentolarının genç temsilcilerinin buluşması da bu zirvede yapılacak.
Tahran Şerif Teknik Üniversitesi Besiç Kurumu yayınladığı bildirdi. Arabistanlı vatandaşların idam edilmesini kınayarak bu cinayetleri daha da acı kılan ise Amerika ve Avrupa ve medya güçlerinin insan hakları kurumlarının bu cinayetlere karşı çifte tutumları ve sessizlikleridir dedi. Suudi Arabistan yönetimi 12 Mart tarihinde insan haklarını ihlal eden girişimin devamında bir günde 81 kişiyi idam etti. İdam edilenler arasında Kadif bölgesinden 41 genç de bulunuyor. Fars Haber Ajansı'na göre Şerif Teknik Üniversitesi Besiç Kurumu Suudi Arabistan'da 81 kişinin idamını kınayarak bugün yayınladığı bildirde Britanya ve Amerikan devletlerinin desteğinde ve uşakları olan Suud Hanedanı'nın Hicaz topraklarında zorba hükümetlerin tarihi boyunca diktatör Suud rejimiyle Suudi rejimi ilk kez böyle orta çağdaki cinayeti işlemiyor dedi. Şerif Teknik Üniversitesi hocaları söz konusu bildirdi. Başka topraklardaki insanlara, başta Müslümanlar ve özellikle Şiilere yönelik binlerce zulmü işleyen ve emir verenlerin kınanmadıkları gibi, üstelik müstekbir güçlerin gizli ve açık desteklerini aldıkları belirtildi.
Bir grup İranlı araştırmacı tarafından lazer ve nano partiküller kullanarak kanser için yeni bir tedavi geliştirme yönelik bir araştırmanın bulguları Amerikan Fizik Enstitüsü'ne bağlı Amerikan Uygulamalı Fizik Dergisi'nde yayınlandı. Science Daily'nin bildirdiğine göre bir grup İranlı araştırmacı tarafından lazer ve nano partiküller kullanarak kanser için yeni bir tedavi geliştirmeye yönelik bir araştırmanın bulguları Amerikan Fizik Enstitüsü'ne bağlı Amerikan Uygulamalı Fizik Dergisi'nde yayınlandı. İran Tıp Bilimleri Üniversitesi'nden bu çalışmanın yazarlarından biri olan Masud Muzaffer'i kanser tedavisinde bu stratejiyi kullanmak, lazer ışığının dokulara derinlemesine nüfuz etmesi, tedavinin etkinliğini belirlemek için faydalıdır ifadesini kullandı.
Amerikan terör güçleri olarak bilinen Amerikan Merkez Komutanlığı CENTCOM, komutanı tekrardan ibaret sözlerinin devamında bir kez daha İran'ı bölgede güvensizlikle suçladı. Bu makamda son günlerini geçirmekte olan Amerikalı General McKenzie'ye bağlı güçlerin bölgede bulunması bizzat bölgenin güvensizliğine sebep olmuştur. Fakat temeli her zaman Batı'nın İran'ın füze kabiliyetinden endişe duymasında olan ve mükerrer olarak gündeme sürülen boş iddialarla Tahran'ı bölgeyi güvensizleştirmekte suçluyorlar. Amerikan Merkez Komutanlığı Komutanı McKenzie, Washington'un İranofobik siyasetlerinin devamı olarak dün Amerikan Savunma Bakanlığı'na sanal bir konferansta bir kez daha Tahran'ın bölgenin güvenliğini ve istikrarını tehdit ettiğini ileri sürdü. 1 Nisan'da Amerikan Merkez Komutanlığı'ndan ayrılma eşiğinde olan McKenzie, İran'ın balistik füze tehdidinin devam ettiğini ileri sürdü. Söz konusu komutan bir başka iddiasında İran'ın zorlayıcı ve kötü niyetli faaliyetler yoluyla müttefik ülkeler için ortak bir tehdit oluşturduğuna dair başka bir iddiada bulunarak, geçen yıl boyunca İran bu silahları Hürmüz Boğazı, Umman Körfezi ve Kuzey Arap Denizi'ndeki ticaret gemilerine saldırmak ve onları ele geçirmek için kullandı iddiasında bulundu.
Türkiye ve Japonya, Ukrayna savaş krizini çözmek için birlikte çalışıyor. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi Yoshimasa ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Japon mevkidaşını kendi şehri Antalya'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Burada konuşan Çavuşoğlu şöyle konuştu. Gerek Rusya-Ukrayna savaşı gerekse bölgelerdeki son gelişmeler bir kere daha gösterdi ki başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası sistemin ciddi bir reforma tabi tutulması gerekiyor. Bu konularda Japonya ile birlikte hareket etme konusunda mutabık kaldık. Başta Rusya krizi olmak üzere Asya-Pasifik bölgesi ve bizim bölgemizdeki bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Hayashi'ye özellikle Rusya'daki ve Ukrayna'daki gelişmeler hakkında bilgiler verdim. Son durum hakkında düşüncelerimizi, tespitlerimizi paylaştık. Ayrıca Türkiye olarak arabuluculuk çabalarımızı ve son geldiğimiz nokta konusunda bilgiler verdim.
Türkiye ordusu Suriye'nin kuzeyinde devam eden PKK'ya yönelik saldırısında en az 2 PKK'lıyı daha öldürdü. Söz konusu 2 PKK'lı Fırat Kalkanı operasyonu çerçevesinde etkisiz hale getirildi. Ankara, Türkiye, PKK'ya karşı savaş bahanesiyle Kuzey Suriye ve Irak'ı işgal etti ve askeri saldırılar düzenledi. Türkiye'nin bu operasyonları hem Irak hem de Suriye devleti tarafından kınanmakta ve aynı zamanda uluslararası kurum ve kuruluşların tepkilerine neden olmakta.
Bloomberg News'un cumartesi günü bildirdiğine göre Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenkov, Cuma günü düzenlediği günlük basın toplantısında Rus ordusu ilk kez Kinjal süpersonik füzesini Batı Ukrayna'da yerin derinliklerinde büyük bir mühimmat deposunu hedef almak için kullandığı ifadesini kullandı. Konashenkov şöyle devam etti. Söz konusu hava saldırısı Ukrayna'nın batısında olan Ivano-Frankivsk bölgesinde ve Delyat'ın köyü yakınında yapılarak bir hava mühimmat deposu imha edildi. Bloomberg ayrıca Ukraynalı yetkililerin söz konusu haberlere şimdilik yanıt vermediğini de sözlerine ekledi. Nükleer savaş başlığı da taşıyabilen Kinjal füzesi, ateşlenen avcı tipine, Topolov bombardıman uçağına, MiG veya Soho avcı uçağına bağlı olarak sade 14.700 km maksimum hızla 2.000 ila 3.000 km menzile sahiptir.
Amerikan Savunma Bakanı Rusya'nın Ukrayna'da bir kenti daha işgal etme niyetinde olduğunu ileri sürdü. Amerikan Savunma Bakanı Bulgaristan Başbakanı ile düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın güneyinde Ukrayna'daki Odessa şehrini işgal etmeyi planladığını ileri sürdü. Amerikan Savunma Bakanı ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırıda sivillerin hedef alındığını da iddia etti. Amerikalı Bakanın bu iddiaları Amerika ve İngiltere'de dahil olmak üzere batılı ülkelerin Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonu ardından Kiev'e silah göndermenin yanı sıra Moskova'ya ağır yaptırımlar uygulaması üzerine geldi. Bu arada İngiltere Dışişleri Bakanı Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna Savaşı'nda yanlış hesap yaptığını ileri sürdü.
Korsan rejimi İsrail askerleri istihbarat servisinin eski bir subayı Irak Kürdistan bölgesinde Mossad'ın varlığını itiraf etti. Arab 21'in haberine göre eski işgal İsrail askeri istihbarat subayı yazar ve Siyonist siyasi analist Yoni Ben Manahim, Mossad'ın Erbil'de varlığını inkarına tepki olarak Mossad'ın Irak Kürdistan'daki varlığının yeni bir şey olmadığı ve aralarındaki ilişkilerin 1950'lerin ortalarında başladığını söyledi. Irak'ın Diyale eyaletinde Müslüman Alimler Birliği Başkanı Cebar El-Mamuri, Geçen günlerde Musa'dan, Erbil'le İlava'dan ülkenin diğer 5 eyaletinde bulunduğunu söyledi.
Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Enver Kargaş, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaretinin Suriye davasında Arap rolünü kurumsallaştırma niyetinden kaynaklandığını ve bu ülkenin bölge düzenli diyalog ve açık siyasetli siyasi ilişkiler zaruretine inancı doğrusunda olduğunu bildirdi. Kargaş ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri gerilimleri azaltmak ve Arap ülkelerinin bölgesel krizleri çözmede pratik bir yaklaşımdaki rolünü vurgulamak için gerçekçi bir politika izlemeye devam ediyor dedi.
Ve Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Siyasi Konseyi'nin bir üyesi Avrupa Birliği'nin Ensarullah Hareketi'ne kara listeye alma eylemine atıfta bulunarak Avrupa Birliği bu eylemle ahlaki çöküşünü gösterdiği ifadesine kullandı. Avrupa Birliği Suudi Arabistan'a yönelik son saldırıların ardından Yemen'in Sarulu hareketini kara listesine ekledi ve hareketin banka hesaplarını bloke etme ve para transferlerini yasaklama kararı aldı.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyicilerimiz. Akşam yayınımızın haber saati burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu akşamki ilk yorumumuz Beşar Esad'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti etrafında. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Cuma günü Birleşik Arap Emirlikleri'ne önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Esad'ın ziyareti Amerika'nın tepkisine yol açtı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad dün Birleşik Arap Emirlikleri'ne giderek Dubai yöneticisi Muhammed bin Raşid El Maktum ve Abu Dhabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan başta olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nin bazı üst düzey isimleriyle görüştü. Beşar Esad'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiği bu ziyaret kritik bir ziyaret sayılıyor. Çünkü bilindiği gibi Suriye 2011'den beri bazı Arap, bölge ve batılı ülkelerin desteklediği terör örgütlerinin faaliyetleri yüzünden çeşitli olaylara sahne oldu. Suriye'deki silahlı ve terör örgütlerini destekleyen önemli ülkelerden biri de kuşkusuz Birleşik Arap Emirlikleri'ydi. Birleşik Arap Emirlikleri Suriye'nin yanı sıra Yemen ve Libya gibi diğer ülkelerde yaşanan çatışmalar ve savaşlarda da ciddi şekilde rol ifa etti. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi bölgedeki savaş ve çatışmalara dahil olma ve bazı örgütlere destek vermesinin ne bu ülke ve ne bölgenin lehine olmadığını sonunda anladı. Bu nedenle Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi diğer Arap ülkelerinden önce Suriye yönetimiyle ilişkileri iyileştirmeye başladı. Şam Büyükelçiliğini yeniden açan Birleşik Arap Emirlikleri Suriye'nin yasal devlet başkanı Beşar Esad yönetimiyle ilişkilerini sürekli şekilde pekiştirme ve güçlendirmeye devam etti. Birleşik Arap Emirlikleri'nin attığı bu adımlar diğer bazı Arap ülkelerinde Suriye yönetimiyle ilişkilerini iyileştirmesi üzerinde etkili oldu. Ancak Amerika gibi bazı ülkeler bu durumdan hiç de memnun değil. Nitekim Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden biri Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiği ziyarete tepki gösterdi. Amerikalı yetkili yaptığı açıklamada Beşar Esad'ı meşrulaştırma çabalarından ötürü esef duyduklarını kaydetti. Amerikalı yetkili paylaştığı tweetin devamında Beşar Esad'ın çok sayıda Suriyelinin acıları ve sıkıntılarından sorumlu olduğunu iddia ederek Esad ile etkileşim ve angajman içine girmeye çalışanların onun cinayetlerini dikkate almaları gerektiğini kaydetti. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün yaptığı bu açıklamadan anlaşıldığı üzere ülkede dışarıdan desteklenen silahlı gruplar ve terör örgütlerini yenmek ve ülkeyi teröristlerden temizlemeyi başaran Suriye'nin yasal devlet başkanı Beşar Esad yönetiminin gelinen aşamada Birleşik Arap Emirlikleri gibi Amerika'nın bölgedeki müttefik ülkeleriyle siyasi ve iktisadi ilişkilerini yeniden canlandırması Washington'u ciddi şekilde rahatsız ediyor. Amerikan yönetimi müttefikleriyle birlikte desteklediği teröristlerin Suriye'de cinayet işleyip ülke halkı ve hükümeti için ciddi tehditler oluşturduğunu sanki unutmuş gibi. Suriye yönetimi kendi halkını ve topraklarını teröristlere karşı savunup korumayı başardı. Bunu gören karşıt ülkelerde çok geçmeden Suriye'nin yasal yönetimiyle ilişkilerini yeniden canlandırmaya başladılar. Birleşik Arap Emirlikleri de bu ülkelerden biri sayılır. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Ebu Dabi'ye giderek üst düzey Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileriyle yaptığı görüşmeler Şam'ın diğer ülkelerle ilişkilerinde yeni bir dönem başladığını gösteriyor.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından Afganistan ile ilişkilerin kurulmasının onaylanması etrafında. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Perşembe günü Birleşmiş Milletler'in Afganistan'da siyasi temsilciliği, misyonunu 2626 kararname uyarınca uzatılmasını onayladı. Kararnamede Taliban'ın ismine yer verilmesi de söz konusu teşkilatın ve Birleşmiş Milletler'in Afganistan özel temsilciliğine Afganistan'la ilgili tüm siyasi aktörler ve siyasi yarar sahiplerine Afgan yetkilileriyle yakın istişare ve işbirliği içinde bulunmasına izin veriyor. UNAMA 2002 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1401 kararnamesi uyarınca kuruldu. Bu kararnameden amaç Afganistan halkına ve hükümetine bu ülkede sürdürülebilir barış ve istikrarın sağlanmasına katkı sağlamaktır. Kararnameye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 14 üyesi evet oyu verirken Rusya çekimser oyu kullandı. Söz konusu kararname uyarınca UNAMA'nın Afganistan'daki misyonu bir sene daha uzatılmış oldu. Böylece Afganistan'da Taliban'ın iktidara gelmesinden sonra UNAMA'nın misyonu uzatıldı. Anlaşılan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi söz konusu kararname uyarınca ülkelere de facto olarak Taliban'ı tanımasına bir nevi izin vermiş oluyor. Bu arada önem arz eden konu Rusya'nın Birleşmiş Milletler'in Afganistan siyasi temsilciliği misyonunun uzatılmasına çekimser oy kullanmasıdır. Rusya aldığı bu karar ile aslında Afganistan'da gelecekteki olası sorun ve sıkıntılarda rolü olmayacağını şimdiden deklare etmiş oluyor. Nitekim Rusya'nın Birleşmiş Milletler temsilcisi Nebenziya yaptığı açıklamada UNAMA'nın Afganistan'daki görevine başarıyla yerine getirmemesi halinde Rusya'nın bu hususta sorumluluk kabul etmek istemediğini duyurmuş oldu. Burada önemli ve kritik konu Afganistan'ın siyasi durumu ve Birleşmiş Milletler ve uluslararası güçler açısından Taliban'ın konumudur. Şimdiye kadar hiçbir ülke Taliban'ı tanımış değildir. Bu da Afganistan'da iktidarı ele geçiren Taliban için oldukça zor ve çetrefil sorunlara da yol açmıştır. Siyasi olarak Taliban'ın iktidarının tanınması diğer ülkelerin Afganistan ile ticari ve ekonomik faaliyetlerini de etkilemiştir. Afganistan'da Amerika ve NATO güçlerinin çekilmesiyle savaş sona erdi. Ancak Taliban'ın iktidara gelmesi bu ülke halkı için yeni sorun ve sıkıntılara yol açmıştır. Başka ülkeler Taliban'ın iktidarını tanımaktan kaçınarak bu grubun ülkeyi nasıl yönetmesini takip etmektedirler. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin onayladığı 2626 sayılı kararname uyarınca ancak Afganistan'a insani yardımların gönderilmesi konusunda yeni kapıların açılabileceği düşünülüyor. Çünkü diğer ülkelerin yetkililerine Taliban yetkilileriyle istişare ve işbirliği içinde girmesine de izin veriyor. Afganistan halkı şu sıralarda kıtlık ve açlık riskiyle karşı karşıyadır. İnsani yardımların bu ülkeye gönderilmesinde herhangi bir gecikme, ülkede ciddi insani krizlere yol açabilir. Bunun da tahmin edilemez sorunlara sebebiyet verebilir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2626 sayılı kararnamesinin bu ülkede uluslararası insani yardımlar ve Taliban yönetimiyle siyasi angajmanın yönetilmesi noktasında umut ışıklarını da doğurmuş oluyor. Kararname ayrıca Taliban yönetiminin tanıması için zemin sağlamış olabilecek ancak kararın etkilerini görmek için bir süre beklemek gerekir. Afganistan gelinen aşamada siyasi ve ekonomik olarak çöküş eşiğine gelmiştir. Bu şartlarda yardımların her an gecikmesi sorunların da büyümesi anlamına geliyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete
sürüklüyor diyor.
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinize selamlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz hafta cumartesi günü bu ülkede insan hakları ihlallerinin devamında bir günde 81 kişiyi idam ettiğini duyurdu. İdam edilenlerin arasında Katif yöresinden 41 Şia gencinde bulunduğu bu gençler Suudi rejimi tarafından türlü bahaneler ileri sürülerek tutuklandığı ve hapse atıldığı belirtildi. Bilindiği gibi Suudi rejimi her yıl çok sayıda muhalefi terörle mücadele gibi bahanelerle idam cezasına çarpıyor ve şimdi bu konu özellikle 81 kişinin toplu bir şekilde idam edilme kararı bölgede ülkelerin dikkatini ve tepkisini çekmiştir. İnsan haklarının Suudi Arabistan'da nasıl bir seviyede ilerlediği ve acaba keyfi olarak mı uygulanıyor rejim tarafından yoksa belli başlı kurallar çerçevesinde bunlar yürütülüyor gibi konuları ve soruları gündeme getirdi. Biz de bugünkü sohbetimizde bu konuyu konuşmak istiyoruz. Röportajımızda Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Sayın Doktor Abbas Karaağaç hocamız bizimle birlikte. Abbas hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk bütün dinleyiciler. Saygıyla sevgiyle selamlıyorum.
Çok teşekkür ederim Abbas hocam katıldığınız için. Sizinle geçenlerde ve geçen sohbetlerimizde Suudi Arabistan'la ilgili konuştuğumuzda sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi insan hakları kavramından bahsetmek abesle iştigal bir şey. Çünkü orada keyfi olarak rejim istediğini yapıyor ve istediği kararları yürürlüğe koyuyor. Bunu siz defalarca belirtmiştiniz. Ancak şimdi günümüz çağımızda yaşanan böylesi olaylar hem de petrol zengini bir ülkenin efendim kültürel açısından, politik açısından, bilmiyorum hangi açıdan bakarsanız bakın, bunun dünya küresel anlamda konumu ve aslında gelecekteki alınacak kararlarını ve genel olarak kendi imajını zedelemiyor mu? Yani bunu nasıl siz izah ediyorsunuz?
Şöyle söylemem gerekiyor. Tabii ki biz böyle düşünüyoruz ama bugün düşünün Amerika Birleşik Devletleri dünyanın bir numara diyelim devleti. Hadi İngiltere de ikinci, üçüncü, dördüncü devletlerinden birisidir. Bir dönem dünya süper gücüydü. Bunu Boris Johnson'a sormak lazım. Böyle değişik saç yapısıyla böyle çok her şeye fetva verir ya, Suriye'ye çok karışır ya, böyle atılır her seferde ortaya. Ya Boris Johnson Riyad'ı ziyaret edecek. Soruyorlar, yok çok önemli değil. Çünkü onların gözünde petrol bir damla petrol bir insanın kanından daha değerlidir. Suudi Arabistan'a küstürmeyelim. Suudi Arabistan'ı eleştirirsek ya yarın bugün bir sıkıntı olur. Bakın Boris Johnson gibi Batı'nın en azından 2 numaralı devletinin başbakanı Suudi Arabistan'a gidiyor bu katliam bundan sonra. Bu katliamdır. 81 kişinin idamı katliamdır. Ve muhtemelen bunların 81'i de hiçbir şekilde adaletle yargılanmamışlardır. Avukata ulaşamamışlardır. Yani tamamen bir şey. Bir suçsuz insanları öldürmektir. İçinde 2-3-5 bir an suç olabilir ama tamamen hiçbir savunma hakkı olmadan, adaletle mahkeme edilmeden idam edildiler. Ve Boris Johnson bunu onaylıyor. Ha, Amerika'dan çok mu ses var? Yok. Fransa'dan ve çok Fransa çok ortaya çıkıyor böyle Suriye için veya başka konular için. Bu denilenlere Batı içiyüzlüdür. Batı işine geldiğinde insan haklarını kendi aleyhine olan, kendisine kafa tutan devletlere karşı bir silah gibi kullanır. Yoksa Suudi Arabistan ne yaparsa yapsın. Bu nedenle de Batı siz hiçbir Batı'dan filan tepki gelmeyecektir. Çünkü Suudi Arabistan zengin bir devlettir. Petrol kaynağı günde 13 milyon varil petrolü ihraç ediyor. Çok mal varlığı var dünyanın her bir tarafında. Bundan küresel bir tepki de gelmeyecektir. Hiçbir şey gelmeyecektir. Suudi Arabistan da bunu bildiği içindir. Geldi Türkiye'de gazeteci Cemal Kaşıksı'nı kesti, doğradı, asitte yok etti, kanalizasyonu attı, tıktı gitti. Ondan sonra hiç kimse bir şey diyemedi. O grup yapanlar tıktı gitti. Yanlarına çar kaldı. O zaman ne Trump bir şey yaptı. Bunu dünyada başka bir ülke yapsaydı nelerle karşılaşırdı. Ondan sonra da Cemal Kaşıksı'nın da oğlu gitti. Biz için Suudi Arabistan'dan bir şikayetimiz yok diye dedi. Yani böyle bir ülkeden söz ediyoruz. Adamın babasını kesmişler, doğramışlar, kanalizasyon kutusunu atmışlar. Ben diyor Suudi Arabistan hükümetine teşekkür ediyorum. Niye? Babamın bir mezarı bile bırakmamış bana. Gidip arada bir dua okuyayım diye. Böyle bir dünyadan söz ediyoruz.
Tahran Radyosu.
Hocam demin siz de Cemal Khashoggi'den bahsettiniz. O zaman da Suudi Arabistan'ın insan haklarına ne kadar bağlı olup olmadığı konuşuluyordu. Şimdi bu muhalifleri ortadan kaldırma yöntemi Suudi Arabistan'ın bir taktiği olarak görülür mü acaba?
Bu çöl kanunları var buralarda. Bunlar da çöl kanunu geçerlidir. Yok etme. Siz hatırlayın 80'lerde orada bir grup, aşırı bir grubun bir isyanı vardı. Hepsini o Kabe'nin alt katındaki bodrum katlarına kaçtılar yüzlerce. Sayısı belli değil hala 500 mi 1000 mi kişi. Oraya katınca Suudi Arabistan'la oraya su tuttular. Fransızların gözünün önünde yani onlar yapmayın dedilerse de ondan sonra yüksek voltajlı elektrik verdiler. Hiç kimse nesi o suyun altında bodrum katında elektrikle öldüler. Eskiden çok eskiden ben lisede ve sonralardan bilirdim. Suudi Arabistan'da muhalifleri öldürürlerdi veya diri diri Rebbel Khali diye bir çöl var. Rebbel Khali dünyanın en kuru çöllerinden birisidir. Yani kilometrelerce ne su var hiçbir şey götürüp oradan helikopterle uçakla oranın çölün ortasına atarlardı ki cenazesi bile ortada kalmasın. Her sürekli bunu Suudi Arabistan yapar. Hatırlayın o zamanlar şeyde o Nemer Bagir El Nemer zamanında onları öldürdüklerinde Kuteyf'te, El-Evamiye'de sürekli bunları yapıyorlar. Bu nedenle de Suudi Arabistan'ın rejiminin karakterinde var bu. Kılıçla kafa kesmek, yok işte bunun gibi şeyler yani insan haklarına tamamen aykırı. Ve tabii bir başka şey var. Yani bugün dünyayı kana bulayan en azından 2011'den sonra birçok İslam ülkesinde Müslüman'ın kanını akıtan, tezavuz eden IŞİD ve benzer Selefi, Vahabi gruplarında hepsinin finansörü başta Suudi Arabistan olmak üzere körfez ülkelerdir. Ondan dolayı ne insan hakları, ne kişi hakkı özgürlükleri, ne bireysel hiçbirisinden söz etmek mümkün görünmüyor. Her ne kadar Muhammed bin Selman Batı'nın böyle şeyini yapmak için, desteğini almak için arada böyle sözde reformlar yapıyorsa özünde bunlar katil, cahil ve dediğim gibi bu şekilde liderlerdirler.
Evet. Abbas Hocam, bu konuda da bizi bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederim efendim.
Ben teşekkür ederim. Bir dahaki yayında buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.
Sağ olun. Siz de hoşçakalın efendim. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Sayın Doktor Abbas Karaarslı Hocamızla Suudi Arabistan'da 81 kişinin toplu bir şekilde idam edilmesi haberinden yola çıkarak bu ülkede insan haklarının durumu konusu hakkında kısaca konuştuk. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Son bir yılda Orta Asya.
Muhterem dinleyiciler, Hicri Şamsi 1400 yılında 5 Orta Asya Cumhuriyeti ortak gelişmelere tanıklık ettiler.
Biz de bu özel sohbetimizde bu gelişmeler hakkında ve son bir yıldaki Orta Asya gelişmeleri hakkında konuşmak istiyoruz.
Geçen bir yıl içerisinde Orta Asya bölgesinin 5 cumhuriyeti, Afganistan'ın yönetimindeki gelişmelerden ve güvensizliğin Afganistan'ın kuzeyine taşınması ile ilgili sorunların ortaya çıkmasından kaynaklanan ortak olaylara tanıklık ettiler. Amerika'nın Afganistan'daki çıkarlarına hizmet eden güçlü batılı eğilimlerle eski Afgan Devlet Başkanı Eşref Gani'nin firarından sonra Taliban Afganistan'ın başkenti Kabil'e savaşmadan ve kan dökmeden girebildi ve kontrolü eline geçirdi.
Aslında 15 Ağustos 2021'de Taliban, Afganistan başkentinin kontrolünü savaşmadan ve hatta tek bir kurşun sıkmadan ele geçirmeyi başardı. Grup kısa sürede planlarını açıkladı ve bunları Afgan toplumuna sundu. Bu bağlamda 20 yılı aşkın bir süredir yabancı egemenliğine karşı savaşan Afganistan halkı Taliban'ı pek de hoş karşılamadı.
Ancak Eşref Gani'nin yönetimi sırasında özellikle IŞİD olmak üzere tekfirci terör hareketlerinin neden olduğu güvensizlik konusunda derin endişe duyan Orta Asya Cumhuriyetlerinin liderleri Afganistan'da Taliban'ın yükselişiyle daha fazla ilgilenmeye başladılar. Aynı zamanda bazı olaylar başta Orta Asya milletleri olmak üzere bölge milletlerinin güvensizlik kaygılarını da artırdı. Orta Asya hükümetlerinin ve uluslarının endişelerini takiben Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, Orta Asya'nın Afganistan sınırında çeşitli tatbikatlar düzenlemek ve birkaç sınır karakolu kurmak da dahil olmak üzere Orta Asya'ya barış getirmek için bir dizi çaba sarf etti.
Sonuçta Orta Asya liderlerinin endişelerinin pek çok nedeni vardı. Aslında Taliban, Afganistan'da tam yetkiyi ve kontrolü ele aldıktan sonra tüm silahlı kuvvetler sisteminin kontrolünü ele geçirdi. 7 eğitimli kol ordu, 14 tugay, özel birlikler, toplamda 200 bin asker, 50 ile 60 bin Taliban taburuna savaşmadan teslim oldu. Bu bölgedeki birçok siyasi çevrenin yanı sıra siyasi ve güvenlik uzmanlarının Afganistan'daki Taliban zaferine daha az olumlu bakmalarına neden oldu.
Bu bağlamda Türk uzmanlar da dahil olmak üzere bölgedeki birçok uzman Afganistan'da Taliban'ın yükselişini Amerika planı olarak değerlendirdi. Örneğin Türkiye'de Giresun Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler alanında üretim üyesi önde gelen bir Türk siyaset uzmanı olan Abbas Karaağaçlı, yurt dışındaki İstanbul merkezli Türk Radyosu'na özel bir röportajda şunları kaydetti. Amerika'nın yıllardır Afganistan'ı sözde özgürleştirme ve komşularına baskı yapmak için Taliban'ı güçlendirme planı vardı. Türk uzman ayrıca şu açıklamayı da yaptı. Elbette özel bir düzen olmayan ve uluslararası anlaşmalara uymayan silahlı bir grubun bir ülkenin iktidar ve egemenliğini de ele geçirmesi hukuka saygılı ülkelerin beğenisine sunulamaz.
Tahran Radyosu.
Türk uzmanın açıklamaları Amerika ve müttefiklerinin yanı sıra Kuzey Atlantik Paktı NATO üye devletlerinin önceden hazırlanmış bir planla Afganistan'dan çekilmesi ve bu olayın arkasındaki hedeflerin hayata geçirmek istendiği anlamına geliyor. Özellikle Amerika daha önce mağlup olmuş IŞİD grubunu yaklaşık 10 bin üyesini Suriye'den Kuzey Afganistan'a nakletmiş olması daha da dikkat çekicidir. Amerikalı diplomatlar ayrıca tekfirci terör örgütü IŞİD'in kalıntılarını Orta Asya'ya, Türkiye, Irak, Suriye ve dünyanın diğer bölgelerinden taşımak için çok çalıştığı da ortadadır. Bu bağlamda Amerikalı yetkililer bile Orta Asya Cumhuriyetlerinin yetkililerine para ödemeye hazır olduklarını söylemişlerdi.
Bu olaylar bölgedeki uzmanların ve siyasi çevrelerin Afganistan'da Taliban liderliğine yönelik güvensizlik analizlerini sunmalarının ana sebebini sağladı. Analizine devam eden Abbas Karaağaçlı, Amerika'nın Afgan halkını tam bir sorumsuzlukla ve tabii ki uzun vadeli bir plan çerçevesinde Taliban ile baş başa bıraktığına da dikkat çekerek şunları kaydetti. Amerika, bölgedeki diğer önemli ve stratejik bölgelerde olduğu gibi sadece Vahabi tekfir ideolojisine yaymaya çalışıyor.
Ermeni askeri ve güvenlik uzmanı Hayek Nahapityan şunları söyledi. Taliban Afganistan'da iktidarı ele geçirmedi, iktidar onlara teslim edildi. O kadar çabuk oldu ki Amerika askeri teçhizatını Afganistan'dan çekmeyi bile başaramadı, başarmak istemedi. Askeri uzman Taliban'ın Afganistan'daki etkinliğine ilişkin görüşlerini dile getirmeye devam etti ve şöyle dedi. Bu er ya da geç Amerika'dan kalan ekipmanın kullanılmaya başlanacağı anlamına geliyor.
Hayek Nahapityan ayrıca şunları kaydetti. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü tüm gelişmiş askeri teçhizatın Afganistan'da bırakıldığı sırada yalnızca Amerika ve NATO personelinin Afganistan'dan ayrıldığının çok iyi farkında. Bu durumda bu teçhizatın er ya da geç Afganistan'da kullanılacağı anlamına geliyor. Bu silahlar bölgeye dağılacak. Bu rotalardan biri de Tacik-Afgan sınırı olacaktır.
Bölgede Taliban'a duyulan güvensizlikten kaynaklanan bu görüşün güçlenmesi, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü tatbikatlarının düzenlenmesinin önemli bir konu olduğunu gösteriyor. Aslında bu tatbikatlar Afganistan'daki iç gelişmelerin yarattığı güvensizliğe ve bölgeye yayılma ihtimaline karşılık vermeyi amaçlıyor. Bölge ülkelerinin Afganistan'da Taliban'a yönelik şüphe ve güven yoksunluğuna yol açan bu tür sorunların, bu ülkelerin Afganistan'da Taliban yönetimini henüz kabul etmemiş olmasının sebeplerinden biri. Genel olarak Afganistan'da Amerika ve NATO'nun şüpheli varlığı ve Taliban'ın Afganistan'da yükselişe geçmesi, Orta Asya Cumhuriyetlerin ve bölgedeki diğer ülkelerin ve dünyanın Afganistan'daki Taliban'a olan güvensizliğinin ana nedenlerinden biridir.
Afganistan'da Taliban varlığının ve IŞİD gibi aşırılıkçı akımların olası güçlenmesinin yol açtığı sorunlar dışında, Orta Asya bölgesinin son bir yıl içerisinde önemli olaylara tanık olduğunu söylemek gerekir. İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne katılması ve aslında İran'ın bu gruptaki eksik halkasının giderilmesi konusu çok önemli ve dikkate şayan bir olay ve gelişme olarak değerlendirilmelidir.
İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne daimi üyeliğinin Rusya ve Çin başta olmak üzere bölge ülkeleri için büyük önem taşıdığına şüphe yoktur. Bu önemli olay Duşanbe'deki Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi sırasında gerçekleşti ve İran gözlemci konumundan uluslararası örgütün daimi üyesi konumuna yükseldi.
Şanghay İşbirliği Örgütü'nde yeni üyelik için örgütün tüm üyelerinin oyları etkilidir. Daha önce Tacikistan, İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne katılmasına karşı tek muhalif ülkeydi. Ancak Afganistan'daki güncel olaylar ve Amerika tarafından Orta Asya bölgesinde bazı olası güvensizlik projelerinin ortaya çıkmasından sonra Duşanbe hükümeti önceki tutumlarından vazgeçti. Tacik Dışişleri Bakanı Seraceddin Mihreddin 28 Temmuz'da Duşanbe'de düzenlediği basın toplantısında şunları kaydetti. Tacik hükümeti, Şanghay İşbirliği Örgütü üye devletlerin anlaşması ile İran'ın örgüte daimi üyelik başvurusunu desteklemeye hazır.
Bu konuda Tacikistan'ın Tahran Büyükelçisi Zahidi Nizamuddin daha önce düzenlediği basın toplantısında şunları söylemişti. İran'ın katılımı Şanghay İşbirliği Örgütü gündeminin önemli bir parçasıdır ve Tacikistan bunu desteklemeye hazır. Rusya'nın Şanghay İşbirliği Örgütü özel temsilcisi Bahtiyar Hakimov da şunları söyledi. Bu örgütün tüm üyeleri İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne daimi üyeliği konusunda hemfikirdir ve bu konuda hiçbir tereddüdümüz yoktur. Aslında geçen yıl başta Orta Asya Cumhuriyetleri olmak üzere bölge ülkeleri meşgul eden diğer önemli olaylardan biri de buydu ki çok kolay bir şekilde çözüme kavuşturuldu.
Orta Asya bölgesindeki üçüncü ve en önemli olay Kazakistan'daki halk protestolarıydı. 1 Ocak'ta LPG fiyatlarının 2 katına çıkarılacağının açıklanmasının ardından Kazakistan'ın büyük şehirlerindeki insanlar kendiliğinden hükümet karşıtı protestolar düzenlediler.
Kısa bir süre sonra Amerika ve bir bölge ülkesinin talebi üzerine çok sayıda aşırılık yanlısı güç Kazakistan'a gönderilerek huzursuzluk yaratarak Nur Sultan'ın kontrolünü ele geçirmeye çalıştı. Kazak Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev, hükümeti sorunu çözmek için çaresizce önce ülke medyasını kullanarak durumu ifşa etmeye ve halk protestolarında yabancı ve sınır dışı mihraklar ve hükümetlerin rolünü kanıtlamak için kanıt sağlamaya çalıştı. Ancak durumu sakinleştirmeyi başaramadı.
20 büyük Kazak şehri Tokayev'in politikalarına protesto eden insanlar tarafından hükümet karşıtı protestolara katıldı. Ancak Nur Sultan hükümeti etkili bir önlem alamadı. Bu başarısızlıkların ardından Kazakistan Cumhurbaşkanı Rusya'ya yardım eli uzattı. Rusya'nın kolektif güvenlik anlaşması örgütü çerçevesinde harekete geçmesi ülkeyi sükunete geri getirdi. Rusya'nın Kazakistan'daki yapıcı varlığı ile yabancı komplolar ve aşırı akımlar uzun bir süre Kazakistan'ın siyasi arenasından kaldırılmış gibi görünüyor. ve Orta Asya'daki bu önemli ülkede barış hakim olacak gibi duruyor.
Değerli dinleyiciler, son bir yılda Orta Asya'nın en önemli gelişmeleri isimli sohbetimizi dinlediniz.
Sizlerden ayrılmadan önce parsude.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Sağlıcakla kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın doğa harikaları.
İran topraklarındaki doğal cazibeler ve el değmemiş bölgeleri dünyada birçok insan için şaşırtıcı gizemler ve çekici güzelliklere sahiptir.
İran'ın dört bir yanındaki bu olağanüstü büyüleyici doğa harikalarını anlattığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde sizleri Kulhersun Vadisi ile tanıştıracağız.
İran'ın güneyinde Huzistan eyaleti sıcak, kanlı ve misafirperver insanları ile birçok doğa cazibesine sahip olduğu için birçok yerli ve yabancı turistin uğrak yeri haline gelmiştir. Huzistan eyaletinin en çekici mekanlarından ve doğa harikalarından biri Desful'un Kulhersun Vadisi'dir. Zira eşsiz ve el değmemiş bir doğaya sahiptir. Burayı gezmek heyecan verici tam bir maceradır. Huzistan eyaletinde Ruhlar Vadisi olarak da bilinen Kulhersun Vadisi'ni yakından tanımak için bizden ayrılmayın.
200 metreden fazla derinliğiyle Kulhersun Vadisi, Desful kentinin 35 kilometre kuzeyinde bulunuyor. Aslında kul, yerel dilde vadi demek oluyor. Fakat şimdiye kadar neden buraya Hersan veya Hersun denildiği bilinmiyor. Tabii eskiden bu vadide ayıların yaşadığı ve Farsça dilinde ayya, hers veya çoğul olarak hersan denildiği söyleniyor. Fakat şimdiye kadar vadide ayıların yaşadığına dair hiçbir kanıt bulunmamıştır.
Kulhersun Vadisi aslında yüksek doğal duvarlardan geçen dar bir yoldur. Vadinin girişi hünnap ve hurma ağaçları ile kaplı olması her ziyaretçiyi adeta büyülüyor. Ayrıca sazlıklar, üzüm ağaçları, yaban inciler de bu güzel tabloyu tamamlıyor. Vadinin yüksek duvarlarını Venüs saçı gibi şifalı bitkiler kaplamıştır. Ayrıca duvarlardan akan kaynaklar ise bu vadiyi olağanüstü bir turistik mekana çeviriyor. Tabii ki burada bulunan kaynaklar vadinin her zaman daimi çaylara, şelalelere, farklı bitkilere sahip olmasına sebep oluyor.
Vadi duvarlarında sürekli akan kaynaklarla doludur. Öyle ki yağışlı aylarda bu kaynaklar adeta şelaleye dönüşüyor. Zagros Sıra Dağları'na yakınlığı ve vadinin derinliklerine güneş ışığının ulaşamaması ve suların sürekli akması Huzestan eyaleti ve vadinin yılın en sıcak dönemlerinde bile sıcaklığının 20 derecenin altında seyretmesine sebep oluyor. Kulhersan Vadisi doğanın tersine kışta nispeten sıcak ve yazda ise serindir. Öyle ki yaz aylarında Dizful kentiyle sıcaklık farkı 30 dereceye bile ulaşabilir.
Vadinin yatağında vadide bulunan kaynaklardan beslenen bir pınar akar. Kulhersan Vadisi'nin yatağı kum ve kum taşı ile kaplıdır. Vadide ilerledikçe duvarlar daha da yükselir. Aralarındaki mesafe de azalır. Öyle ki gökyüzünden eser kalmaz. Bu durumda etrafta sadece akan suyun sesi ve duvarlardan damlayan damlalar ve kuş sesi ortamı dolduruyor. Vadinin başından sonuna kadar yaklaşık 10 kilometredir ve 4 kilometre boyunca su ve kara arasında yürümenin ardından Dez Nehri'nin sesi duyulur. Bu da size vadinin sonuna yaklaştığınızı haber verir.
Tahran Radyosu.
Vadinin sonunda yatakta akan su derinleşiyor. Öyle ki yüzmek zorunda kalırsınız ve en sonunda da coşkulu Dez Nehri büyük ihtişamı ile görünür ve sesi ise havayı doldurur. Bundan sonra macera dolu gezinti tehlikeli boyutlara ulaşır. Bu yüzden sadece maharetli yüzücüler tam teçhizatla yola devam edebilirler.
Kulhersan Vadisi'nin en güzel manzaralarından biri vadinin sonunda tıpkı bir tünel gibi bulunan uzunluğu 5 ve eni 3 metre olan bir su birikintisine ulaşan kavisli bir mağaradır. Doğa aşıkları mağaranın hoş havasında dinlenmenin ardından yöre halkının Gohar adı verdiği doğal bir su birikintisinde yüzerek yorgunluklarını atarlar. Bu vadide eski zamanlara ait bir değirmenin kalıntıları da göze çarpar. Söz konusu değirmenin çok eski dönemlerde Bahtiyari halkı inşa edildiği tahmin ediliyor.
Kulhersan Vadisi'ne gitmek için en iyi zaman Haziran ayının başlarıdır. Zira bahar yağmurlarının bitmesi ve havanın ısınması ile ziyaretçileri daha az tehlike bekliyor olacaktır. Turistlere uygun olmayan mevsimde vadiye gitmemeleri tavsiye ediliyor. Zira vadide 15 metre yüksekliğe ulaşan seller yaşanabilir. Böyle bir sele kapılmak kurtuluş olanağını azaltır. Ancak bu vadiyi gezme heyecanını yaşamak istiyor fakat profesyonel bir doğa gezgini değilseniz en iyi profesyonel bir kılavuzdan yardım almanın olacaktır. Aksi halde tek başınıza Kulhersan Vadisi'ne gitmeniz tavsiye edilmiyor.
Değerli dinleyicilerimiz, bugün de sizleri İran'ın bir diğer doğa harikasıyla tanıştırmaya çalıştık.
Bize görüşlerinizi turkish@ws.elif.ir üzerinden iletebilir, yayınlarımızı da www.parsley.com adresinden takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hicri Şemsi 1400 yılında İran'daki spor gelişmeleri.
Muhterem dinleyiciler, İran'da Hicri Şems'i 1400 yılında spor alanında kaydedilen başarıları ele aldığımız sohbetimizde birlikteyiz.
İran spor alanında Hicri Şems'i 1400 yılında büyük başarılara imza attı ve özellikle Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda İranlı sporcular çeşitli branşlarda parladı.
Bilindiği üzere 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları koronavirüs pandemisi yüzünden bir yıl gecikmeyle düzenlendi. İran diyarının Yıldızları kafilesi 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 17 branşta 66 sporcu ile katıldı. İran kafilesi serbest ve Grekoromen güreş, halter, tekvando, boks, atıcılık, yayla okla atış, rowing, masa tenisi, bisiklet yarışları, atletizm, kılıç, voleybol, basketbol, judo, yüzme, karate ve badminton branşlarında rekabet etti.
İran kafilesi 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazandı. İran'ın altın madalyalarını karate'de Saccad Gençzade, havalı tabancada Cavad Furugi ve Greco-Roman güreşte Muhammed Reza Qarai kazandı. Ali Davudi, halterde ve Hasan Yazdani serbest güreşte gümüş madalyaları kazanırken, Amir Hüseyin Zare serbest güreş ve Muhammed Ali Sarevi de Greco-Roman güreşte bronz madalyaları kazanan sporculardı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde Rio Olimpiyat Oyunları'nda en iyi derecesi altıncılık olan Cevat Furugi tarihi bir ilke imza atarak erkeklerde havalı tabanca kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu. Böylece atıcılık branşı da İran'ın Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazandığı branşlara eklendi. İranlı sporcular bundan önce Olimpiyat Oyunları'nda sadece tekvando, güreş ve halterde, madalya ve atletizmde sadece bir tek gümüş madalya kazanmıştı.
Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bundan önce de İran'ın madalya kazanma şansı bulunan serbest ve Greco-Roman güreş rekabetlerinde İran kafilesi 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazandı. İran kafilesinin halterde de 1 gümüş madalya kazandı. Tekvando branşında ise İran kafilesi Olimpiyat tarihinde en kötü dönemini yaşadı ve tekvandocular eli boş yurda döndü.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bayanlar rowing branşında İranlı genç sporcu Nazanin Malayi tarihi bir başarıyı imza atarak Olimpiyat Oyunları'nda İran'ı erkeklerde 12 ve bayanlarda 14 basamak yükseltmeyi başardı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin bursundan yararlanan Malayi bu başarısının ardından Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach tarafından takdir edilerek baştan hediye aldı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda badminton branşında Süreyya Agayi, bayanların uluslararası yarışmalara katılmasının üzerinden 50 yıl ve bu branşın son temsilcisinin uluslararası yarışmalara katılmasının üzerinden 13 yıl geçtiği bir sırada Tokyo'ya gitti ve İran badmintonun ilk tarihi zaferi imza attı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda en acı sahnelerden biri İran'ın serbest güreş şampiyonu Hasan Yazdani ile Amerikalı rakibi David Taylor'un karşılaştığı final maçıydı. Yazdani final maçında altın madalyaya çok yaklaştı fakat maçın son 17 saniyesinde rakibine yenilerek gümüş madalya ile yetinmek zorunda kaldı.
Tahran Radyosu.
Öte yandan 2020 Tokyo Olimpiyat oyunları sona erdikten sonra Paralimpik oyunlara başladı. Gönüllerin Serdarı adı altında oluşan kafilede 62 sporcu yer aldı ve bu oyunların tarihinde en başarılı sonuçları elde etti. İran kafilesi bu oyunlarda 12 altın, 11 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 24 madalya kazandı ve Paralimpik oyunları tarihinde en iyi sonucu elde etmiş oldu. Bundan önce İran en son 2000 Sydney Paralimpik oyunlarında 12 altın, 4 gümüş ve 7 bronz madalya kazanmıştı.
Hicri Şems'te 1420'nin bir başka önemli gelişmesi İran'ın erkekler voleybol milli takımının Japonya'da düzenlenen Asya Şampiyonası'nda birinci olmasıydı. İran milli takımı bu rekabetlerde büyük bir iktidarla Asya zirvesine yerleşti. 21. Asya Voleybol Şampiyonası'nın final maçında İran milli takımı ev sahibi Japonya ile karşılaştı ve güçlü rakibini 3-0 yenerek Asya şampiyonu oldu. İran milli takımı bu rekabetlerin final maçına 6. kez çıkmayı başarmıştı. İran milli takımı bu rekabetlerde çok iyi bir performans sergiledi ve bir tek Çin milli takımı karşısında bir seti kaybetti.
Bundan önce İran ve Japonya voleybol milli takımları 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarında karşı karşıya gelmişti. Bu maçta Japonya milli takımı İran milli takımını 3-2 yenmeyi başardı ve İran takımının elenmesine sebebiyet verdi. İran milli takımı Asya şampiyonasına takımda birçok değişiklik yaparak katıldı. Teknik direktör Behruz Atayi final maçına bu değişiklikleri yaparak ve özellikle genç ve deneyimli oyuncularını kullanarak Japonya ile karşılaştı.
İran'ın voleybol takımı Asya Şampiyonası'nda 6 kez final maçına çıktı ve bundan önce 3 kez 2001, 2013 ve 2019 yıllarında 3 yabancı teknik direktörle birlikte şampiyon olmuştu. Ve şimdi ilk kez İranlı bir teknik direktörle birlikte Asya zirvesine yerleşti. İran 2009 ve 2015 yıllarında final maçına çıktı ve her ikisinde de Japonya milli takımına yenilerek Asya ikincisi oldu.
Güreş rekabetleri de İranlı sporcuların Hicri Şems'i 1400 yılında başarılı bir performans sergiledikleri branşlardan biriydi. Dünya Serbest Güreş Kupası Norveç'te düzenlendi. Bu rekabetlerde İran kafilesi Hasan Yazdani, Kamran Kasimpur ve Amir Hossein Zare'nin 3 altın madalyası, Ali Reza Serlak, Emir Muhammed Yazdani ve Muhammed Nuhudin'in 3 gümüş madalyası ve Mustafa Kılıç'ın bronz madalyası ve toplam 162 puanla dünya üçüncüsü oldu. Bu rekabetlerin en önemli gelişmesi Hasan Yazdani'nin Amerikalı rakibi David Taylor'u yenerek dünya şampiyonu olmasıydı. Bu zafer İran'da büyük sevinç yarattı.
Grekoromen Güreş Kupası'nda İran milli takımı 4 altın ve 2 bronz madalya ile dünya ikincisi olmayı başardı. 63 kiloda Meysem Delhani, 67 kiloda Muhammed Rıza Geray'ı, 97 kiloda Muhammed Hadi Sarevi ve 130 kiloda Ali Ekber Yusef'i altın madalya, Muhammed Ali Geray'ı ve Pejman Peştam'da sırasıyla 77 ve 82 kiloda bronz madalya kazanan güreşçilerdi. İran milli takımı ayrıca 146 puanla dünya ikincisi oldu. Rusya ve Azerbaycan Cumhuriyeti takımları sırasıyla 152 ve 107 puanla ilk birinci ve üçüncü oldular. Aslında Rusya bu rekabetlerde sadece bir tek altın madalya kazandı fakat toplamda puanı İran takımından fazlaydı.
Hicri Şemsi 1400 yılının bir başka önemli gelişmesi ise İran'ın futbol milli takımının büyük bir iktidarla 2022 Katar Dünya Kupası'nın vizesini kazanmasıydı. İran milli takımı tüm dönemlerin en hızlı biçiminde eleme maçlarını sonuçlandırarak Dünya Kupası'nın vizesini almayı başardı. İran milli takımı Hicri Şemsi 7 Bahman 1400 tarihinde 2022 Katar Dünya Kupası eleme maçları çerçevesinde Irak milli takımı ile karşılaştı ve güçlü rakibini 1-0 yendi. İran milli takımı böylece puanını 19'a yükselterek Dünya Kupası'nın vizesini alan Asya kıtasının ilk takımı oldu.
İran milli takımı bu maçtan bir hafta sonra Birleşik Arap Emirlikleri milli takımını 1-0 yendi ve yılın sonunda eleme grubunda 22 puanla ilk sıraya yerleşti. İran milli takımı çıktığı 8 maçta bir tek Güney Kore milli takımı karşısında berabere kaldı ve diğer 7 karşılaşmayı zaferle sonuçlandırdı. İran milli takımı yeni gelen ilk ayında Güney Kore ve Lübnan milli takımlarının rövanş maçına çıkıyor.
Değerli dinleyiciler, İran'da Hicri Şemsi 1400 yılında spor alanında kaydedilen başarıları ele aldığımız sohbetimizin sonuna geldik.
Bizi www.farsude.com üzerinden takip edebilir, ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, İslam'da cihat emrinin düşünceleri dayatmak veya hakla savaşmak değil, küfür ve zulme karşı cihat olduğunu ifade ediyor. Bugünkü kısa sohbetimizde İslam İnkılabı rehberinden naklen bu konuya değinmek istiyoruz. İslam'ın cihadı, düşünceyi dayatmak için değil, insanları köle yapanlarla mücadele içindir. İslam'ın cihadı halklarla savaş değil, zalim ve zorba güçlerle savaştır. Bu İslam'ın tarihidir. Bu İslam önderlerinin davranışıdır. Bu İslam liderlerinin tavsiyesidir. Emirül Mü'minin Malik-i Eşter'e hitabında bu unutulmaz ve ebedi cümleleri vardır. Şöyle buyuruyor: "Orada karşılaşacağın insanlar ya seninle düşünce açısından beraberler ya yaratılışta seninle ortaklar ya da insan olmakta seninle ortaklar. Hatta inanç açısından seninle birlikte olmayanlar da insana karşı kerametle davranman gerekir. Allah din hususunda sizinle savaşmayan ve sizi ülkenizden çıkarmayanlara İyilik etmenizi, onlara karşı insafla, adaletle muamelede bulunmanızı nehyetmez. Şüphe yok ki Allah adaletle muamele edenleri sever. Bu Kur'an-ı Kerim'in emridir. Kafirlerle sizinle aynı inançta olmayanlara ama size saldırmayanlar, taciz etmeyenler, ihlal etmeyenler, zalimlerle zalimce davranmayanlar, bunlara gıst ile davranın, iyilik yapın. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kılıcı Itır isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 67 67 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098 21 22 01 36 82 ayrıca 0098 21 22 01 36 82 veya 0098 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.